Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Bir Genç Sahabiler programında tekrar sizlere beraberiz. Geçenki programımızda Enes radıyallahu anh'ı konuşmuştuk. İnşallah oradan yine devam edeceğiz. Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e yaklaşık 9-10 yıl civarında hizmet etme şerefine ermiş büyük bir sahabi, bir genç sahabi. Onun hayatı, Peygamber Efendimiz'le geçirdiği zaman, Efendimiz'in ona yapmış olduğu eğitim her açıdan çok önemli. Hatta yani bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılmalı. Peygamber Efendimiz bir genci nasıl yetiştirmiştir? Enes radıyallahu anh bu anlamda doktora tezi efendim gibi böyle çalışmalarla veya özel çalışmalarla incelenmesi lazım. Eğitimimize oradan birçok yöntemler, özellikler bulacağımıza inanıyorum. Çünkü 10 ile 19 yaş civarı arası ya 20 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile geçirmiş. Ve bu hayatında büyük bir alim olmuş efendim. İslami ilimlerde bir derya olmuş ve ondan sonraki hayatının tamamı da Müslümanlara hizmetle geçmiş, birçok nesiller yetiştirmiş büyük bir sahabi. Allah şefaatine bizim ailesini inşallah. Tabii Enes radıyallahu anh öyle güzel Efendimiz'e hizmet etmiş ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kez bile bu işi yapmasaydın da böyle yapsaydın dediği olmamış. Ve diyor ki, Resulullah Efendimiz'in beni bir işim için ayıpladığını da görmedim diyor. Burada tabii iki yönlü bakmak lazım olaya. Birincisi, Enes radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakatle bağlanmış ve hizmetinde kusur yapmamaya azami gayret göstermiş. İnsanlık hali eğer ufak tefek hataları olduysa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları affetmiş. Tabii burada bazen şöyle sunuyor, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç çocuklara efendim bir ceza vermedi, onlara ne yaptığını bile şunu şöyle yapsaydın, böyle yapmasaydın demedi diye buradan bazen yöntemler çıkarılmaya çalışılıyor. Kıymetli kardeşlerim, tabii bunun çok ciddi ve iyi düşünülmesi lazım ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara yapmış olduğu eğitimde neler yaptığının tamamının ortaya konması lazım. Şimdi öyle bir çocuk vardır ki hakikaten ona şunu şöyle yapsan, böyle yapsan demeye bir lüzum kalmaz. Ama öyle bir çocuk vardır ki, yani bu aynı şeye benziyor. Yani diyelim koyun çobansınız, sürünüzü gidiyorsunuz. Bazı koyunlar vardır hiç dokunmadan, o zaten tıkır tıkır gider. Bazıları vardır, ona seslenmeniz lazım efendim. Bir şeyler söyleyeyim. Bazıları vardır, ona da elinizdekiyle biraz dokunmanız gerekir gibi durumlar söz konusu. Yani eğitim böyle bir şey gibi. Yani onun için bu karşımızdaki, yani eğitimciler için söylüyorum, anne baba için söylüyorum, çocuğun durumuna göre değişiklik arz eder. Ama ortak şey şudur tabii ki, buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarından şunu görüyoruz. Eğitimde merhamet esas olmalıdır. Ve çocuklara güzel bir eğitim verilmeli ve onun meyveleri derilmelidir. Eğer onlara güzel tohumlar ekilmiyorsa, o tohumlar büyütülmüyorsa, güzel ahlak sahibi yapılmaya, edeplendirilmeye çalışılmıyorsa, ondan bir edep beklemek de doğru olmayacaktır. Burada Enes radıyallahu anh'in Efendimiz'e olan yakınlığında, hizmetinde bu ölçüleri tahmin edebiliyoruz. Her sabah Enes radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselama sorardı sabah namazından sonra, efendim işte oruca niyet ettiniz mi diye sorardı. Bir şeyler yoksa oruç tutardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sorardı Enes'e bir şey var mı öyle diye. Tabi onun amacı bir hazırlık yapmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Oruca niyet edip ettiyse efendim ona göre bir hazırlık içerisinde olmayı baştan kendine bir vazife edinmişti. Resulullah Efendimiz'in Enes radıyallahu anh'a tavsiyeleri var. Bunlar çok önemli. Bunları Peygamber Efendimiz'in Hazreti Enes'e, Enes'in şahsında bütün gençlere tavsiyeleri olduğu şeklinde algılamamız lazım. Ve onun için de üzerinde biraz durmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Bunu tabii ki bütün gençlere derken bütün Müslümanlara da düşünmek lazım aynı şekilde. Çünkü bu tavsiyeler her birimizi ilgilendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oğulcum, çok şefkat ifadesi bakın. Abdestini tam olarak al ki ömrün uzun olsun ve muhafaza melekleri seni sevsin. Biliyorsunuz abdest müminin silahı. Demek ki kişi abdest aldığı zaman melekler de onu koruyorlar. Ve Cenab-ı Hak ona uzun bir ömür nasip ediyor. Uzun ömrün sırlarından birisi de abdesti yerli yerince düzgün bir şekilde almak. Abdest almak nasıl olmalı? Efendim bunu biliyoruz. İşte abdestin farzları var, sünnetleri var. Eyvallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir abdest almak. Tabii bu konuda özel eğitimlere ihtiyaç var. Şimdi kitaplardan okuyoruz. Abdesti şöyle alırdı, böyle alırdı diye ama kanaatim odur ki abdest almasını Peygamber Efendimiz nasıl abdest aldıysa onun orijinal şekliyle gençlere gösterilmesi gerekiyor. Hatta bu konuda kıymetli kardeşlerim size sorayım yani hiçbiriniz bu zamana kadar bir alimden, işi bilen birisinden efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı gibi bir abdest almayı seyrettiniz mi? Böyle bir eğitim gördünüz mü diye bir soru sorayım. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü okuduğumuzda birçok şey gözümüzden kaçabiliyor. Ama canlı olarak birisi böyle bir abdest alsa, biz de onu görsek, daha güzel bir şekilde abdest alacağımızı, abdestimizi tashih edeceğimizi eksiklerimiz varsa düşünüyorum acizane. Orada bütün adabıyla, sünnetiyle, farzıyla ve Efendimizin suyu kullanmasına varıncaya kadar her şeyle mükemmel bir abdest alma talimi. Keşke bununla ilgili çok güzel görsel şeyler yapılsa diye düşünüyorum. Bunu önemsiyorum çünkü insan zaman içerisinde alışkanlık haline getiriyor abdesti ve bazen birçok şeyleri eksik yapabiliyor, unutabiliyor, karıştırabiliyor. İnsan hayatında belki her yıl, belki birkaç yılda bir yeniden abdest alma talimini görmeli. Bir başkası onu seyrettirmeli kendisi. Bak ben nasıl abdest alıyorum, bir bakar mısın diye. Onun bizde gördüğü eksiklikleri düzeltmemiz lazım ki abdestimiz zahiren tam olsun. Yani bu burada fıkhı anlatmış olduk. Ama abdestin bir de manevi boyutu var. Yani abdesti anlatırken sadece efendim fıkhi olarak anlattığımızda insanlar bunu yaptığında abdestim oldu diyor. Doğru, eyvallah oldu. Ama acaba gönül abdesti ne olacak? İç alemimiz bu abdeste nasıl bir pay sahibi olacak? Bunu da ancak Allah dostlarının kitaplarından, Evliyaullah'ın kitaplarından öğrenebiliriz. Bu konuda bir kaynak verecek olursam, herkesin ulaşabileceği bir kaynak, İhya-u Ulumiddin, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin efendim İhyasında Esrar-ı Salah, Namazın Sırları bölümünden bakmak lazım. Ve buna benzer yazılmış yazılar var. Efendim kitaplarda, bazı kitaplarda var. Yani abdestin ruhu da çok önemli. Abdest alırken nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olacağız? Abdest bir ibadet. Bir ibadeti yerine getiriyoruz. Mesela bu konuda özellikle abdest alırken burun temizliği konusunda bunun daha önceden yapılması tavsiye ediliyor. Burun temizliği değil orada. Orada yapılan buruna su alıp vermek diyor. Yani burun temizlemek demiyor. Burada ne yapılıyor genelde? Şadırvanlarda, şurada burada abdest alırken bir burun temizliğine kalkılıyor. Burun temizliği daha önce yapılmalı. Abdest nezih bir şekilde alınmalı kıymetli kardeşlerim. Abdestin ruhuyla ilgili söyleyecek olursak İsmail Hakkı Bursa Hazretleri'nin çok güzel bir terkibi var. Abdest masivadan infisal, namaz Hakk'a visal diye özetlemiş. Abdest nedir? Abdestin ruhu Allah'tan gayri her şeyden uzaklaşmak, ayrılmak. Namaz Allah'a vasıl olmak, Allah'a kavuşmak. Hakiki sevgiliyle buluşmak, ona münacat etmek. Onun için abdest çok önemli. Efendim, abdest alırken, ellerimizi yıkarken ellerimizle yapmış olduğumuz günahlardan bir tövbe halinde olmak. Ve yine ellerin biri dünyayı, biri ahireti temsil ediyor tasavvufa göre. Dünya ve ahiretten kalben el etek çekmek tabiri caizse. Yüzümüzü yıkarken yüz feinema bismillahirrahmanirrahim feinema tuvellu fethemme veçhullah sadakallahu aleyhi ve sellem. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orada da diyor. Biz Allah'a değil başka şeylere dönüyoruz. Yüzümüzü yıkarken o başka şeylere döndüğümüzde kirlenen iç yüzümüzle yıkamak ve yüzümüzü Allah'a çevirmek. Yani bu da çok önemli. Başımızı meshederken vesveselerden Allah'a sığınmak, boş düşüncelerden de arınmak. Yani böylece ne yapıyoruz? Yavaş yavaş her bir ağzımızı yıkadığımızda bir Allah'tan gayri her şeyden yani masivadan infisal gerçekleşiyor. Ayaklarımızı yıkarken yine o şekilde gönül alemimizde nereye gidiyorsak, gönül ayaklarımız nereye gidiyorsa oradan da artık bir tövbe halinde olmak. İşte bu abdestin masivadan infisal olmasının kısa bir anlatımı. Daha çok güzel bilgiler bulabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Bir diğer de demek ki böyle bir güzel abdest alındığında, ruhuna uygun bir abdest alındığında insanda bir böyle bir ferahlama, bir rahatlama, zaten günahlara dökülmüş. Yani bir kuş gibi hafifleme meydana gelir. Efendim işte böyle bir abdestten sonra da yine onu da mükemmel bir namaz takip etmeli. Demek ki tam bir abdest alındığında zahiriyle batınıyla iç gönül dünyamızla ve bedenimizle bir abdest alabildiğimizde bu abdest inşallah bizim ömrümüzün uzunluğuna vesile oluyor. Melekler bizi, koruyucu melekler bizi seviyorlar. Yani azaları tabii burada kastedilen bir manası da tam yıkamayı da anlayacağız tabii ki. Ve diğer bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere tavsiyesi, abdestli olmaya gücün yeterse bunu yap ey Enes buyuruyor Efendimiz. Çünkü ölüm meleği geldiğinde abdestli olana şehitlik sevabı verilir. Ne kadar güzel bir makam, yüce bir makam. Bir ömür boyu bu şehitlik makamını kazanmak için abdestli olmaya değer kıymetli kardeşlerim. Onun için bir genç abdestli olmaya özen göstermeli. Abdestli olmak için bunu bir alışkanlık haline getirmek lazım. Öyle bir zaman gelir ki insan abdestsiz olduğunda kendini kötü hissetmeye başlar. İşte o zaman abdest onda bir huy haline gelmiştir. Bunu yakalamak lazım. Abdestsiz ecdadımız çok dikkat etmiş. Sultan Abdülhamit Han hastalanıyor. Efendim işte bu Efendimizin tavsiyesinden dolayı abdestsiz adım atmak istemediğinden dolayı yanında bir tuğla bulunduruyor. Teyemmümle gideceği yere gidiyor. Veya efendim defi hacet yapacaksa aradaki mesafede abdestsiz olmamak için yine teyemmüm yaparak abdestli olmaya o kadar özen göstermişler. Demişler ki ya o zaman ölüm meleği gelirse, böyle bir hassasiyet göstermişler. Tabii bunlar çok yüksek hassasiyetler. Anlıyoruz ki bir genç abdestli almaya, bir Müslüman kıymetli kardeşlerim hayatı boyunca abdestli olmaya özen göstermeli. Abdestli olmak aslında manevi bir zırha da girmek demek ve abdestli olana uygun hareketlerde bulunmaya da çalışmak demek. Yani yoksa abdest durur ama yani abdesti bozan şartlar var hepimizin bildiği. Fakat kişi mesela abdestliyken bazı hatalar işlerse de istiğfar etmeli. Çünkü abdestinin bir tadı kalmayabilir efendim. Bu da tabii dediğim biraz daha takva, vera ölçüsündeki bir abdestten bahsettiğimi belirteyim kıymetli kardeşlerim. Evet, bir diğer Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tavsiyesi namazını hiç geçirmeden devamlı olarak kılmaya çalış. Buradan anlıyoruz ki insan gençken biraz daha bu ibadet konusunda bazı hassasiyetlerinde tam bir şey oturmamış olabiliyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün gençlere buradan bir tavsiyede bulunuyor. Namazını devamlı olarak kılmaya çalış. Namaza devam et. ayeti kerimede de öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar namazlarında devamlıdırlar. Birinci manası, namazlarını, beş vakit namazlarını geçirmeden kılmaya gayret gösterirler. Buna sahibi tertip denir. Bu çok önemli bir, muazzam bir kişide fazilettir kıymetli kardeşlerim. Namazı hiç geçirmeden devamlı olarak kılmaya çalışmak çok büyük bir fazilettir. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diyelim. Demek ki böyle bir ideali olmalı bir gencimizin. Ben namazlarıma çok dikkat edeceğim. Onları her halükarda, hangi şartta olursa olsun, tabii ki insanın güç yetiremeyeceği şeyler ayrı, yani örnek söylüyorum işte ağır hastalık gibi falan ayrı, ama bunun çok ağır bir şey olmadığı sürece namazı geçirmeden kılmaya çalışması gerekiyor bir Müslüman gencin. Buna dikkat edersen buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müjde veriyor. Namazını hiç geçirmeden kılmaya çalışırsan melekler sana dua ederler. Yani melekler artık takdir ediyor. Bu genci çok beğeniyorlar. Bu Müslümanı çok beğeniyorlar. Efendimiz devam ediyor. Rükuya gidince ellerinle dizlerini tut. Parmaklarını birbirinden ayır. Bakın genelde rükû yaparken bu şeyleri unutuyoruz. Ellerimizi nasıl koyduğumuzu dizimize, rastgele bir koyuş gerçekleştiriyoruz. Halbuki ne olması lazım? Eller dizleri kaplaması lazım, tutması ve dizleri tutması ve parmakların da bitişik olmaması. Bu da namazın önemli bir adabı olmuş oluyor. Ve dirsekleri de yanlarından kaldır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani rüküye gittiğimizde dirsekler bedene bitişik olmayacak, yanlara açık olacak, bu şekilde olacak. Rükudan başını kaldırınca her organın tam olarak yerine gelsin. Evet, genelde ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi de bu. Yine Efendimiz burada bir gence namazında ve abdestinde nelere dikkat etmesi gerektiğini de haber vermiş oluyor. Rükudan başımızı kaldırdığımızda tam bir dikilme ve bir sükun hali gerçekleşmesi lazım. Yani daha rükudan doğrulur doğrulmaz veya tam da doğrulmamışken tekrar secdeye gidiliyor. O zaman orada bir namazda eksiklik meydana geliyor. Bunlara dikkat etmek vacip Hanefi mezhebine göre. Burada bir uyarı geliyor Efendimiz'den. Çünkü Cenab-ı Hak kıyamet gününde rükû ile secde arasında belini tam olarak doğrultmayana bakmaz. Ne kadar hassas değil mi? Onun için basit gibi bir şey ama bir mesele ama bir ömür boyu namazda, rükuda diyelim, rükuyu tam yapma, rükudan başımızı kaldırdığımızda tam bir şekilde vücudumuzu doğrultmadığımızı düşünelim. Bunu bir ömür boyu yaptığımızı düşünelim. Bir Allah'a karşı bir saygısızlık ifadesi olmuş oluyor. Cenab-ı Hak da o kulundan memnun olmuyor. Efendim, şimdi secdeye ilgili Efendimizin tavsiyesine bakalım. Efendimiz buyuruyor ki, yavrucuğum, secdeye gittiğin zaman da horozun gagalaması gibi başını secdeye koyup hemen kaldırma. Şimdi tabii secdeyi ruhuna uygun bir şekilde yapmak, secde ettiğimizin farkında olmak ve secdede yapılması gereken tesbihatları yapmak çok önemli. Bazen aceleden, bazen farklı sebeplerden dolayı, özellikle gençlerimizde bunu çok görüyoruz. Yani bu konuda bizler de aynı şekilde secdelerimizi çok hızlı bir şekilde yaptığımız oluyor. Tabii bunlar Allah korusun çok sıkıntılı bir durum arz ediyor. Hele işte Efendimizin verdiği örnekte olduğu gibi horozun gagalaması gibi. Yani ne yapıyor? Horoz gagasını atıp hemen geri çekiyor. Tabiri caizse bunun gibi başını kor koymaz geri çekiyor bazıları. Yani belki Sübhanallah demeye bile vakit yok yani. O kadar hızlı oluyor. Bu tabii caiz değil. Caiz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda uyarıyor. Bütün bu namazla ilgili uyarılara baktığımız zaman buna huzu diyoruz. Vücudun organlarının efendim kalpteki huşuya orantılı olarak bir huzur hali içerisinde olması, yaptığını Allah için yapması ve tam olarak yapmasına huzu diyoruz. Namazı kılarken kişinin kalbinde huşu yerleşmişse bunlara hususen dikkat edecektir. Huşu nedir peki Osman? Haşyet, Allah'a, Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olarak, yani kainatın sultanının huzuruna çıkmak çok büyük bir şey. Bunu yaşamak, böyle bir huzura çıktığının, büyük bir huzurda olduğunun, en büyük huzurda olduğunun farkında olarak kalbin ürpermesi ve bu huzurda efendim kişinin büyük bir edebe, tevazuya, hiçliğe bürünmesi gibi bir mana verebiliriz huşuya, haşyete. Yani Allah'tan korkmak demek, ama bu korku anlatıldığı gibi veya diyelim şöyle söyleyeyim, anlaşıldığı gibi sıradan bir korku değil. Bu özel bir korku. Normalde insanı korku tedirgin eder. Efendim, eğer korku ilerlerse hatta psikolojik bunalımlara bile sebep olur, sıkıntılara sebep olurken Allah korkusu tam tersine insana bir huzur verir. İnsanı efendim amellerini güzel yapmaya yönlendirir. Ondan iyi neticeler çıkar. Yani Allah korkusu, korkuları kendi içinde ikiye ayıracak olursak, Allah'ın dışındaki bir şeyden korkmak, herhangi bir korku, yani işte gece karanlık korkusu, düşman korkusu, şu korku falan filan, bunlar negatif korkular diyebiliriz. Ama Allah korkusu pozitif bir korkudur, olumlu bir korkudur. Diğeri ise olumsuz bir korkudur. Allah korkusu insanın hayatını daha güzel yaşamasını, İslam'a uygun yaşamasını sağlar. Bu açıdan çok önemli. Namazda bizden huşu isteniyor. Ve Efendimizin anlattığı şekilde de bir de huzu isteniyor. Yani huşuya uygun bir şekilde Allah'ın huzurunda olmanın verdiği bir edeple namaz kılmak. Efendim, bir diğer konu ise, tabii namaz konusuna girmek isteriz ama yine de birkaç şey söyleyelim bu vesileyle. Namazla ilgili anlatımlara baktığımızda, yani sadece namazın fıkhi anlatımları bazen namazın ruhunu anlamamıza engelleyebiliyor. Yani namazı da bir ruhuyla, abdestte anlattığımız gibi kılmak çok önemli. Namaz beden ve kalp ile kılınır. Beden nasıl ki Allah'ın huzurunda duruyorsa kalp de Allah'ın huzurunda durmalı. Beden nasıl eğiliyorsa kalp de Allah'ın huzurunda inmeli. Beden nasıl secdeye gidiyorsa kalp de Allah'ın huzurunda secdeye gitmeli. Diyelim namaza durduk. Aklımıza başka şeyler geldi. Bilin ki kalp o zaman başka şeyler peşinde koşturuyor. Namazda değil. Beden namazda ama kalp namazda değil. Onun için kalbin de namaza gelmesi ve namazda kalması tabii zor bir iş. Büyük bir cihadı gerektiriyor, mücadeleyi gerektiriyor iç dünyamızda. Efendim, ve direnmek gerekiyor. Allah'ın huzurunda durmaya çalışmak gerekiyor. O zaman namaz, namaz olmaya başlıyor. Namaz bize bir kurtuluş olmaya başlıyor. Bir huzur olmaya başlıyor. Bir muhabbet olmaya başlıyor. Tadına doyulmaz bir ibadet olmaya ancak böyle bir şeyden sonra başlayabilir. Yani namazdaki hareketlerin, kıyamın, rükûn, secdenin ne anlama geldiğini de çok iyi bilmek lazım. Bugünkü programımızın başında söylediğim gibi kardeşlerimize namazla ilgili okuduklarımız kitaplar genelde fıkhını anlatıyor. Aynı zamanda onun fıkhı batını, yani kalbi boyutunu anlatan da eserler okumak lazım. Yani İhya-ül-Müddin'den işte namazın sırları bölümü okunabilir. O zaman namazımız biraz daha değişmeye başlar. Anlamlanmaya başlar. Robotluktan kurtulmaya başlar. Geometrik bir namaz olmaktan çıkmaya başlar. Cenab-ı Hak bunları hepimize nasip etsin. Yani kıyamda durmak Allah'ın huzurunda çok önemli. Allah'ım ben senin huzurunda, senin yanında yer alırım, şeytanın yanında yer almam manası verenler var kıyamda durmaya. Ve orada bir tesbihat yapıyorsunuz, bir övgü, Sübhaneke diye başlıyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ı övüyorsunuz ve Cenab-ı Hakk'a konuşuyorsunuz. Sübhaneke, sana, seni tenzih ederim diyorsunuz. Yani namazda bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak kuluna yönelir. Yüzünü kuluna döner. İşte kul da hem bu yüzünü hem gönül yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönüp ve Cenab-ı Hakk'a böyle bir övgü içerisinde, hamd içerisinde bulunmalı. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, sana hamd ediyorum. Bak konuşuyorsunuz Cenab-ı Hakk'a ve Cenab-ı Hak sizi dinliyor orada. Bunu nasıl yapacağız? Yani bir büyüğün huzuruna çıktığımızda nasıl konuşuyoruz? Bir edeple, bir cümlelerimize dikkat ederek konuştuğumuz gibi kainatın sultanı, kainatı yaratan, alemlerin Rabbi Allah Teala Zülcelal vel Kemal Hazretleri'nin huzurunda bir konuşma. Cenab-ı Hak bu şuuru hepimize nasip eylesin inşallah. Fatiha okuyoruz, Cenab-ı Hak bizi dinliyor. Cenab-ı Hakk'a konuşuyoruz. Kıraat orada yapıyoruz. Bir ayet, birkaç sure veya okuyoruz. Cenab-ı Hak bizi dinliyor. Onun için okuyuşumuzu da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda okuduğumuzu ve onun bizi dinlediğini düşünerek bu şuurla okumak, dinlemek, okumak çok önemli. Manalarını öğrenmeye çalışmak çok önemli. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. İleride bir namaz programları da yaparız diye şimdiden duayla orayı kapatalım inşallah kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'a öğüt vermeye devam ediyor. Oğulcum, gusül abdesti alırken tam olarak yıkanmaya özen göster. Böyle yaparsan yıkandığın yerden günah ve hataların olmadığı halde ayrılırsın. Yani günahların bağışlanmış olarak ayrılırsın. Demek ki gusül abdestini de güzel bir şekilde almak gerekiyor. Değil mi? Mazmaza, istinşak ve bütün vücudu şöyle bir tabir kullanırlar. Bu tam olarak yıkamayla ilgili Türkçe'de şöyle bir tabir kullanırlar. İğne ucu kadar bir yer kuru kalmayacak şekilde yıkarlar. Yani bu kadar dikkat et. Yani yıkamaya su ulaşsın vücudun her bir bölgesine. Temizlesin, vücut temizlensin. Tam bir temizlenme meydana gelsin diye anlatırlar malumunuz. Gusül abdestinde böyle bir şekilde yapmak efendim özellikle diz kapağı göbek arasının kapalı olmasına, kapalı bir ortamda gusül abdesti yapmaya dikkat etmek lazım. Çünkü melekler var, efendim cinler var, başka varlıklar olabilir. Yani yalnız değiliz yani. Banyonun kapısını kilitlediğimizde yalnız değiliz. Onun için mümin orada da edebini muhafaza eder kıymetli kardeşlerim. Bir diğer tavsiyesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bugün hakikaten bu bütün tavsiyeler tekrar tekrar okunmalı kıymetli kardeşlerim. Bu tavsiyelere hepimizin ihtiyacı var. Evinden ayrıldığın zaman gözünün iliştiği kıble ehli olan herkese selam ver. Bakın çok önemli bir ifade burada kullanılıyor. Kıble ehli olan müminlere selam ver. Selamı yayınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yaparsan evine iyilikleri artırmış olarak dönersin. Her bir selam verişimizde bir 10 sevap veya işte duruma göre Esselamu Aleyküm 10, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 20, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü 30 sevap. Ne kadar güzel bir şey. Yani selamlaşmak. Efendimiz buyuruyor ki Efşü selam, selamı yayınız buyuruyor. Selam vermek günümüzde sanki bir ağır yük gibi görülüyor kıymetli kardeşlerim. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar, merhaba, hayırlı akşamlar falan filan bunlarla geçiştirmeye başladık. Müslüman toplum eskiden selam verirdi, şimdi çekinir olduk selam vermeye. Yani bir topluma giriyorsunuz, birisi geliyor, merhaba diye başlıyor. Bakıyorsunuz, yani bir Müslüman efendim İslam'ı yaşayan birisi olduğu belli ama neden burada böyle bir ihmalkarlık oldu? Tabii biz de bir erozyona uğradık. Zaman içinde bu değerlerimizi de Allah korusun kaybetmeye başladık. Selamı yaymalıyız. Evimize girerken selam, ayrılırken selam, dostlarla buluşurken selam, sınıfa girerken selam, iş yerine girerken selam, sokakta selam, çarşıda selam. Yani böyle bir selam alışkanlığını yeniden kazanmamız ve selamı yaymamız lazım. Bunun tabii çok büyük sırları olduğunu düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Selam ne demek? Selam İslam'la aynı kökten geliyor. Barış demek, huzur demek, güven demek. Selam, Esselam Allah'ın ismi. Esselamu aleyke, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Yani Allah seni selamette kılsın, huzurlu kılsın, mübarek eylesin gibi bir duada bulunuyoruz. Müminler birbirine bir dualaşmada bulunuyorlar. Yani selamın olduğu yerde eğer herkes selam verirse orada selamet, huzur, efendim refah iklimi esmeye başlar kıymetli kardeşlerim. Yani toplum olarak bu değerimize yeniden sarılmamız gerektiğini acizane buradan anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesinden ve bu selamı da sıkça yapmak gerektiği, Esselamu aleyküm, Esselamu aleyküm ve rahmetullah gibi yapmak gerektiğini de anlıyoruz. Selam da güler yüzle verilmeli. Efendim, selamın da kendine göre bir adabı var. O tatlılıkta verilmeli. Tabii kıble ehliyle böyle bir muhabbet olmalı ki toplumda yeniden bir selamet, bu dualarla bir selamet inşa olsun. Bakın bugün artık yani her gün kötü haberler duymaktan bazen çok içimiz kararıyor. Ne oluyor, ne bitiyor demeye başlıyoruz. İşte onun için yani dünden çok bugün daha çok ihtiyacımız var kıymetli kardeşlerim bu tavsiyelere. Ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıble ehli kimseyi gördüğün vakit onu kendinden üstün bil. Burası da çok önemli bir mevzu kıymetli kardeşlerim. Selam verdiğimiz insana aynı zamanda değer veriyoruz demektir. Ve onu kendimizden üstün bilirsek Allah bizi yüceltir. Yine Efendimiz buyurur ki, men tevazu'a rafa'ahullah. Kim alçak gönüllülük gösterirse, kim tevazu sahip olursa, kendini alçak bilirse, rafa'ahullah. Allah onu, Allah katında değeri yüksek olur. İnsanların katında değeri yüksek olması çok önemli değil. Bundan dolayı Bahauddin Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi var, tavsiyesi var. Nakşilik yolunda bu bir esastır. Şudur terkip, eller yahşi ben yaman. Yani herkes eller, başkaları yahşi yani iyi. Ben yaman, ben kötü. Eller buğday, ben saman. Biliyorsunuz buğdayla saman aynı şey değil. Buğday daha kıymetli. Başkalarını buğday görmek, kendimizi saman görmek. Bu işte kişideki kibri, benliği, efendim ne yapıyor? Kendini beğenmişliği, riyayı, gösterişi yıkıyor kıymetli kardeşlerim. Ve Allah'ın razı olduğu bir kalbi kıvama doğru bizi götürüyor. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesi çok önemli. Bazen tabii gençlikte bu daha çok oluyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş. Yani 3-5 bir şey öğrenmek, 3-5 meziyet kazanmakla insan kendini cihanın en önde bir şeyi gibi görebiliyor gençlik hayatında. Bu daha çok oluyor. Yani öğrendiğimiz şeyler veya edindiğimiz bazı hasletler bizi kibre, üstünlüğe sevk etmemeli. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu, muvaffakiyetin Allah'tan olduğunu bilmeliyiz. Ve kendimizi aciz görmeliyiz. Başkalarını üstün görmek aynı zamanda büyüklere hürmeti beraberinde getirir kıymetli kardeşlerim. Küçüklere şefkati, merhameti beraberinde getirir. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, büyükleri senden yaşıca büyük bir Müslüman ehli kıble birini gördüğün zaman şöyle düşün diyor. Bu kişi, örnek söylüyorum işte benden bir yaş büyük, bir ay önemli değil. Bu kişi benden daha çok Allah'a ibadet etti diye düşün. Dolayısıyla Allah katında benden daha değerli. Ne kadar güzel bir bakış açısı. Yaşça senden küçük birini gördüğün zaman da kalbinden şöyle düşün. Bu kişi benden daha az günah işledi. Yaşı az çünkü. Benden daha az günah işlemiştir diye kendinden kıymetli olduğunu düşün. Bu neyi sağlıyor? İşte bu toplumda huzuru getiriyor. Herkes böyle düşünmeye kalksa ne olur değil mi? Kin kalır mı? Nefret kalır mı? Toplumda kardeşlik hakim olur. Allah-u Teala'nın da zaten bizden razı olduğu toplum bu toplum. Müslüman toplum birbirini kardeş gören toplumdur. Birbirine düşmanca davranan değil, birbirine tevazu gösteren bir toplumdur. Onlar kafirlere karşı şiddetli. Eşiddâun alel küffâr ruhamâ ubeynehum. Kafirlere şiddetli ama kendi arasında bir merhamet iklimi esiyor. Bunun ölçüsünü bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiş oluyor. Cenab-ı Hak hepimize bu hasletleri kıymetli kardeşlerim nasip etsin inşallah. Evet, yine bir tavsiyesi Efendimizin, oğulcum namazda sağa sola bakmaktan sakın. Zira o helak olmaktır. Eğer böyle bir şey gerçekleşecekse bari nafilelerde olsun. Yani onu da yapma da yani farzda sakın buna, bundan tamamen sakın. Farzlarda çünkü daha tehlikeli şey olmuş oluyor bazı şeyler. Yani namazda sağa sola bakmak demek ki kişi namazda değil ki veya namazdan ruhen de ayrıldı ki sağına soluna dikkat çeken bir şeye bakıyor. Yani namazda kişi secde ettiği yere odaklanması lazım. Karra ayin demek Arapçada kişinin gözünün bir şeyde sabitlenmesi demek. Oraya tabiri caizse gözümüz kilitlenecek secde mahalline. Neden? Orası Allah'a kavuşma mahalli çünkü. Oraya bir hasret, özlem duymak gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan aşağı daha sonraki programlarda da açmaya çalışırız. Vaktimiz daraldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir tavsiyesi, bir uyarısı var. Kişinin namazda sağa sola bakması şeytanın onun namazından çaldığı kısımdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki şeytan da bir hırsızlık yapıyor. Bu nasıl yapıyor? Gözümüz sağa sola kaydığında yapıyor. O zaman bundan uzak duracağız. Aynı şekilde gönül gözümüzde Cenab-ı Hakk'a sabitlenmeli. Oraya yönelmeli. Öyle bir şuur içerisinde namaz kılmak hakikaten çok büyük bir hassasiyet olsa gerek. Evet kıymetli kardeşlerim, bir genç sahabiler programının yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinden sonra yaptığı bir dua ile bitirelim. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Evet, böyle bir dua yaptığımızda Cenab-ı Hak o meclisteki hataları affettiğini Efendimiz müjdeliyor. Cenab-ı Hak hepimizi affı mağfiret eylesin. Hayırlı günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.